Sayın dinleyenler, Azerbaycan Respublikasındakı kimlik anlayışına dair keçen müsahibələrimiz çoxlarının diqqətini cəlb edib və mübahisələr ortaya çıxardı. Bu müzakirəni bugün sosioloq və araşdırmacı Artum Dinc ilə davam edəcək. Artum bəy, Azerbaycan Respublikasında bir çox aydın və siyasətçi əslində orada bir kimlik dəyişdirmənin, yəni Türkün Azərbaycanlıya dəyişdirilməsinin siyasi güc tərəfindən zorla həyata keçirildiyini qəbul edir. Amma bunun bir avantaj ola biləcəyini, müsbət ola biləcəyini də düşünürlər. Ya ən azından elə indiki rəsmi şəklində qalmasında bir problem görmürlər. Öncə siz bu haqda nə düşünürsünüz? Belə bir yanaşma haqqında fikriniz nədir? Öncə mümkün olsa onu açıqlayın, sonra başqa detaylara keçək.
Əlirzə bəy, izin versəniz, mən öncə bir giriş mahiyyətində bəzi ön varsayımları təsbit bağlamında onları təsbit edək. Ondan sonra sizin sorunuza, sualınıza cavabımı doğrudan müstəqim olaraq açıqlayım. Bilindiyi üzərə milli kimlik çərçivəsində biz algısını biçimləndirən dəyişkənlər var, müxtəlif dəyişkənlər vardır. Bunlardan bəziləri ortaq dil, tarix, ortaq yurt anlayışı, müxtəlif siyasi yetki və ya otoritə, din, məzhəb və ya ideoloji, anlam kodları, ortaq simgələrə bağlılıq duyğusu və bənzər kimi unsurlardır. Toplumlarda meşrulaşdırılmış mövcud hər hansı bir kimliyin yenidən üretilməsi sürecini sorunsallaşdırmanın, problematize etmənin və yeni dəyişkənləri ya da yeni parametrələri əsas alan yeni kimlik inşası mahiyyətindəki girişimlər ya da müdaxilələr ümumiyyətlə müəyyən güc mərkəzlərinin mənfəət tərifləri və bu güc mərkəzlərinin məşrulaşdırma məntiqləri əsasında biçimlənir. 1932-36 illəri arasında dayatılan emperyalist deyə biləcəyimiz siyasətlər nəticəsində Azərbaycan Cumhuriyyətində milli kimlik düzləmində biz algısını oluşturan əsas simgesəl kodlar, yəni dilin və etnik kimliyin adı, başat və təpədən endirməci sosialist Rus milliyyətçisi olan Moskova mərkəzli sömürgəci siyasi yetkə ya da otoritənin iradəsi, altını düzərək söylüyorum, iradəsi və mənfəətləri istiqamətində değiştirilerek coğrafyanın adına dönüştürülmüştür. Deyim yerində isə gecə Türk olarak yatağa yatan insan ertesi gün Azərbaycanlı olarak yataqdan qalxmışdır. Dolayısıyla coğrafyanın adı, yani Azerbaycan, milli kimlik düzleminde biz algısını oluşturan ve bağımsız değişkenler olarak işlev gören dil ve etnokültürel birimin adı, yani Türk adının yerine geçirildi. Bu dağıtmacı süreçle bağlı en mühim ve təyin edici soru budur. Ontolojik ve epistemolojik temelli olan bu paradigma değişimi kimin ve neyin işine yaradı? Kimin iradesi bu süreci gerçekleştirdi? Bu sualın doğru cevabı kanımca, zennimce sömürgeçilik tarihinin remzi haline gelmiş parçala, böl, idare et stratejisinde aranabilir. Burada sormak lazım. Neden Ruslar Leningradlı veya San Petersburglu veya Moskovalı olmadı da Türkler Azerbaycanlı oldu? Veya bugün Rusya adlandırılan coğrafyanın nüfusu sadece Ruslardan mı oluşur? Ruslardan oluşmursa, öyle değilse, ki öyle de değil, neden Altay Sibirya değil de Rusya? Burada unutulmamalıdır ki, günümüzde etkili olan küreselleşme sürecine benzer bir biçimde modern millet devlet olgusunun gizli işlevlerinden biri başat kılınmış, yine bunun altını çizerek söylüyorum, başat kılınmış etnokültürel bilim birimlerin, vahitlerin ya da entetilerin yayılmacı, tek tipleştirici ve asimilasyoncu siyasetlerine meşruluk kazandırmanın örtüsü, maskesi veya da Melton Gordon'un deyimiyle eritme kazanı olmuştur.
Artun Bey, siyasi gücün, siyasi hakimiyetin, siyasi otoritenin baskıyla tətbiq ettiği bir değişme müeyyen şartlarda ya zamanlarda müsbət nəticə verə bilməz mi?
Tabii ki verə bilər. Ama burada dikkat edilmesi gereken nükte müsbət veya mənfi sayılan, dikkat edin, sayılan deyirəm burada, müsbət veya mənfi sayılan nəticənin kime göre veya neye göre olmasıdır. Bu kimi süreçlerde belirleyici olan güç değişkenlerinin işleyiş mekanizmasıdır. Buna bakmak gerekir. Dolayısıyla aparıcı gücün, bu bir devlet olabilir, topluluğu olabilir, grup ya da şirket de olabilir. Yani bu aparıcı gücün ödüllendirme, mükafatlandırma, cezalandırma gücüne bakmak lazım ve bir de yetki ya da otorite, karizma ve uzmanlık veya tahassüs bilgisi miqdarına bağlıdır bunun müsbət veya mənfi oluşu ve gedişatı. Ancak sadece bunlar da değil, bir çox değişken ve karmaşık mekanizmalardan da söz etmek mümkündür burada. Bunların da en açık numunesi elə bu Azeri adlandırmasında, Amerikalı, Çinli, Azerbaycanlı veya İranlı kimi tabiyet göstergelerini, yani vatandaşlık, hukuki kimlik göstergelerini millet ya da etnik mensubiyet yerine işledildiğinde ortaya çıktığını görürüz. Açık numunelerini.
Burada bir mesele ortaya gelir. Misal üçün siyasi gücün, hakimiyetin baskısıyla, onun zorla tətbiq etdiyi siyasetlerle bir çox ölkələrde mütərəqqi qanunlar da bəzən təhmil olunubdur. Misal üçün kişi qadın bərabərliyi, qadın haqları. Bunu siyasi gücün kimlik dəyişdirməsiylə nə şəkildə müqayisə etmək olar?
Mənə belə gəlir ki, bu iki süreç ayrı cinsdən şeylərdir, ayrı cinsdən süreçlərdir. Yəni burada qiyaslanacaq bənzər özelliklər içərmədiyi aşkardır, ortadadır. Yəni belə ki, qadın haqları pozitiv ayrımçılıqla dayatılanda qadının cinsiyyət dəyişkəninə bağlı qadın kimliyi erkek kimliyinə dönüştürülmür. Amma sözü gedən bu mövzu ilə bağlı, bizim bu mövzumuzla bağlı baktığımızda bir yandan iki bağımsız ve təyin edici değişken ya da faktor olarak dil ve etnokültürel birimin adının etkisi sıfıra vurulur ve hedef kültürün ya da hedef nüfusun, cemiyetin üzerinden Türk adı silinir. O bir yandan coğrafyanın adı yüze vurularak, yüze çarpılarak tek bağımsız ve təyin edici değişken veya faktör konumuna getirilir. Ve həmin nüfus ya da cəmiyyət anında birdenbire Azerbaycanlı olarak ortaya çıkır.
Yani dersiniz şey fark etmir. Herhalde başka bir kimlik gelir, yeni bir kimlik gelir. Öyle mi dersiniz?
Tabii burada yeni bir kimliğin üzeri örtülülür, silinir. Başka bir kimlik adıyla adlandırma burada çok önemli bir meseledir. Çok mühim bir meseledir. Adlandırma deyip geçmemek lazım. Ama kadınlar için pozitif ayrımcılık, uygulanan pozitif ayrımcılıkta kadın kadın olarak kalır. Ama burada bir mahevi ve simgesel, anlamsal bir değişiklik ortaya çıkıyor. Yani bunlar ayrı cinsten şeylerdirler. Bunlar birbirinden
yapmazlar. Yani dersiniz kadın, bu kadın hakları meselesinde kadını kadın olarak, yani kadının kimliğini koruyarak onun haklarını vermek söz konusu olur. Arçın Bey, bir de bu mübahiselerde bir esas bu mübahiselerin bazıları İran Azerbaycan'ında, Güney Azerbaycan'ında Türk faallar tarafından seslendirilen şuarlarla da alakalendirilir. O cümleden en meşhur olan şuarlardan biri haray haray men Türkem şuarıdır. O şuara siz ne deyirsiniz? Yani bunun praktik olmadığı ya da bazen aynı zamanda da ben isterdim bu şuarda siz ne görürsünüz? Burada bir milletçilik var yoksa bir itiraz var. Bu şuara siz neye bakırsınız?
Bu şuar dayanakları açısından iki yönden değerlendirilebilir. Şuar bir yandan gündelik yaşamın, yani gündelik hayatın pratik tecrübelerine, deneyimlerine, yani sorgulanmayan, problematize edilmeyen, Bourdieu'nun deyimiyle doksalara ve ön kabullara dayanır. O bir yandansa bilinçli ve amaçlı stratejik eylemin dayanağı olarak işlev görür. Bu far köhneliktir. Bir kenara koyulmalıdır. Bir pratik işlevi yoktur. İddiasını savunan düşünce tarzı sizin beyan ettiğiniz kimi. Düz çizgide tek yönlü istikameti olan oldukça mekanik bir düşünme biçimidir, tarzıdır. Mene böyle gelir. Çünkü içtimai olgu ve görüngeler çok yönlü, holistik bir seyir izlerler. Geleceğin inşası belirli bir şuarlarla diyor, nezerde tutulan da geleceğin inşası indiden başlayar. İndini içerer. İndi ise geçmişin sonucudur. Geçmişi içerer. İçtimai olan tekilin değil, çokulun karışık ve buruşuk örgüsüdür. Geleceğin, bir gelecek inşasının toplusal ya da sosyal inşası geriye bakar, geriye bakabilir, ilerleyer, duraksayabilir, geri çekiler, sıçrayabilir, buharlaşabilir, ayrı biçimlere bürünebilir. Dolayısıyla içtimai olan katı değil, içtimai olan tek doğrusal değil, tek yönlü değil, akışkandır, elastiktir. Ve bir de bu şuar yeni değil iddiasına gelince, yeni her durumda kaçınılmaz olarak eskinin reddiyesi değildir. Yeni sırf yeni olduğu için eski olandan daha masum ve daha üstün ve daha kabullanabilir de değildir. Bunun için haray haray men Türkem şuarı bugünkü şartlarda İran'da farklılaştırma karşıtı hak talep Türk direnişinin en işlevsel mene göre ve en karşı koyulmaz pratik, etkili ve barışçıl bir aygıtıdır, bir vasıtasıdır. Bu şuar son derece açık ve elde edilebilir bir amaca vesile olmaktadır. Bu amaç gayet güncel, heyecan verici ve harekete getirici. seferber edici bir ihtiyaç anlayışa dayanır. O da çağın insanı olmanın gereği olan adil ilişkiler, azat insan ve tanınma unsurlarını içinde barındıran etiktir. Bu bağlamda haktalep Türk faalların açık ve setik taleplerinde sıklıkla bu pratik hususlar görünmektedir. Bunların birincisi, İran'da Türk kimliğinin süreyenliğini, tedavümünü engelleyen haksız ve adaletsiz icraatların bir an önce durdurulması, özellikle de resmi ilişkiler düzleminde faşizan bir şekilde aparılan kültür kırımı, cultural site diyorlar bunun İngilizcesine, kültür kırımı siyasetlerine son verilmesi. İkincisi, anayasada resmen Türk adıyla tanınma ve etnokültürel kimlik haklarının icraya geçirilmesinin kanunlarla güvenceye alınması. Ve son olarak da üçüncüsü, iktidar paylaşımında, gücün dağılımında, nüfus sayıları haddinde, nispetinde temsil edilme talepleridir, hedefleridir.
Siz bunları yani o şuarın içinde o şuarla çağrıştırılan talepler olarak değilsiniz.
Tabii. Yani bu şuar hem stratejiktir, hem pratiktir, hem de doğaçlamadır. Yani gündelik yaşamın tecrübelerini, yani geri bu danılamaz bir şeydir. Yani ben Türk'üm dediğinde kimse sen Türk değilsen diyemez, ama bunun aynı zamanda stratejik bir amacı da vardır.